Ayrım 16.
O anda bütün dertler, bütün sıkıntılar bitecektir. O anda hayat yeniden başlayacaktır. Sihirli ana yaşamda yeni bir başlangıç gözüyle bakılır. Kafamızın içinde sihirli an sırasında nasıl olacağımız hakkında gayet belirgin bir resim vardır. Sihirli anı yıllarca düşleriz. Gelin adayı bilmem kaç yaşından itibaren düğün gününü, kocasını, beyaz atın üstündeki prensini düşünmeye başlar. Geleceğe ilişkin sihirli an imajları kurarız. Bunlar bizi hayat yolu üzerinde belli bir noktaya götürseler bile aynı zamanda bir ömrün de ayağımızın altından kayıp gitmesine neden olurlar. Anları beklerken yaşam sürecinden habersiz olarak yaşarız. Anları beklerken yaşamın bütünselliğini gözden kaçırırız. Onları beklerken körleşiriz. 5. Toplumdaki tüm iktidar yapıları güçlerinin ve meşruluklarının büyük bölümünü bu sihirli anlardan alırlar. Din bunların başını çeker. Dinsel hiyerarşi gücünü pekiştirmek, halk üzerindeki denetimini pekiştirmek için bu sihirli anlara ihtiyaç duyar. İnsanlar ancak dinin kutsamasıyla sihirli anları yaşayabilirler. Doğum, evlilik, sünnet, ölüm, vaftiz gibi yeryüzündeki yaşamın kilit noktaları olan bütün bu sihirli anlar dinin gözetimi altında yaşanır ve gerçekleştirilir. Parlamentolar, meclisler anlık kararların ebedi olduğuna inanırlar, inandırırlar. Kararlarının ilan ediliş biçimi, kararın içeriğinden daha çarpıcıdır çoğu zaman. Sihirli an törenlerinin sahne amirliğini de zaten yönetenlerin bizzat kendisi yapar. Sihirli anların sırtından geçinen bir endüstri vardır. Yemek sağlayan şirketler, smokin kiralayanlar, doktorlar, müzisyenler, papazlar ve benzerleri geçimlerini sihirli anlar sayesinde kazanır, bu anlar sayesinde kar ederler. Egemen güçler, yapılar ve sosyal kurumlar güçlerini bizden, bizim sihirli an arayışlarımızdan, bu anları gerçekleştirme yolundaki bitmeyen özlemimizden alırlar. Tarihteki her yeni ideoloji, devrim ve iktidarla birlikte sihirli anlarımızın topyekün ütopik bir biçimde gerçekleşmesini bekleriz. İşte bu rejimle Fransız, Sovyet, İslam devrimleri nihayet her şeyin mümkün olabileceğini, her şeye yeniden başlayabileceğimizi, yaşamın tazelendiğini ve artık o beklediğimiz ana kavuşabileceğimizi sanmışızdır hep. Oysa erişebildiğimiz tek şey anma günleri ve zafer törenleridir. Devrim yönetimleri insanı ilerlemeye götüren o uzun yoldan, yüce dava uğruna yapılması gereken fedakarlıklardan söz ederler durmadan ve bir zamanlar erişilen o sihirli anı bize hatırlatıp dururlar. Kahramanlarla şarkılar ve türkülerle, devrim öyküleriyle yıllar yılı o sihirli anı yeniden yaşarız. Geçmişin devrimi, şimdinin yeni totaliter iktidarı varlığını sihirli an temeli üzerinde haklı gösterir. 6. Zamanı ilk hesaplayışımız, ilk takvimlerimiz, ayların ve mevsimlerin geçişini anlamamıza yardımcı olmak ve böylelikle gelgit olaylarını ve selleri, ne zaman ekin ekeceğimizi, ne zaman kışlık erzak depolayacağımızı, yaz sıcaklarının ne zaman yeniden geleceğini bilmemizi kolaylaştırmak için kullanılırdı. Aradan geçen yüzyıllar boyunca zamanın geçişini hesaplamak için, gitgide daha duyarlı aygıtlar geliştirdik. O kadar ki bugün saatin üstündeki saniye kolunun bile farkındayız. Zamanı gün, saat, dakika ve saniye ögelerine bölüp nicelleştirerek gündelik yaşantılarımızı düzenlemeye ve yönetmeye çalışıyoruz. Ama bunun sonucunda ne oluyor? Önceleri doğanın ritmini gözlemlerken bu yüzyılda kendimizi gözetim altına almak için kullanıyoruz saatlerimizi. Ne zaman yataktan kalkacağımızı, ne zaman yemek yiyeceğimizi, ne zaman yeniden uykuya yatacağımızı kol saatleriyle, duvar saatleriyle belirliyoruz. Giderek öğle yemeğimizi, acıktığımız için değil, saat 12 olduğu için yiyoruz. Giderek uykumuz geldiği için değil, geç olduğu için yatıyoruz. Giderek çalar saatin alarmı ile, evet alarm durumuyla uyanıyoruz, doğal bir şekilde uyanacak yerde. Yaşamlarımızı kol ve masa saatlerine, saatlere ve dakikalara göre düzenliyoruz. Kendi zaman ölçme sistemimizin tutsağı olduk. Sihirli an mitosunu da işte bu hapishanenin hücrelerinde yarattık. Sihirli an, hayatımıza sessizce nüfuz ederek sürüp geçen zamanın, ansızlığın karşı tezidir. Özgürlük, ebediyet ve sonsuzluk duygusundan, zamana bağlı olmamaktan, anın tutsağı olmamaktan, o aldatıcı sihirli anı bir kurtarıcı gibi görüp beklememekten kaynaklanır. O sınırlı zamansızlığımız içinde özgürlüğü duyumsayabiliriz ancak. 24 Mart 1987 Marburg. Ah Minel Aşk 18. Seni seviyorum. Anonim. 1. Sensiz yaşayamam. Bir başkasına kendini sunmak anlamına gelir. Aynı kişinin demokrasi, bağımsızlık, özgürlük konusunda belli inançları olabilir. Ancak aşkta bunların tam karşıtı olan değerlere dönülür. Sevdiğimize sahip olma karşılığında biz de sahiplenilmeyi öneririz. Aşkı ifade eden sözlerimiz yalnız birbirimize hükmetmenin bir belirtisi olmakla kalmaz, kendi bireysel aşkımıza her şeyden fazla öncelik verdiğimizi gösterir. Aşkımızın işimize, başkalarıyla olan ilişkilerimize, yaşam biçimimize, değer yargılarımıza hükmetmesine izin veririz. Yaşam, aşk uğruna inanç ve davranışlarını tümüyle değiştiren kişilerin örnekleriyle doludur. İşte bu total teslimiyet yüzünden de aşk sürekli olamıyor, aşka sahip çıkmakla aşkı bitirmiş oluyoruz. Aşk sürecinde geliştirilen ifadeler ve jestler giderek yoğunluğunu ve içtenliğini yitirir, sonunda ilişki biter. Sensiz yaşayamam sözleri ancak sevgililerinden biri ayrılmak istediğinde diğerinin bir umutsuzluk çağrısıdır artık. Aşkın bu denli çabuk tüketilmesi, hatta herhangi bir şekilde tüketilmesi için hiçbir sebep yok aslında. Burada sorgulanması gereken kafamızdaki aşk kavramı, aşkın buyurduğu özel dil ve adetler yüzünden birbirimize karşı takındığımız tavırdır. Aşka öyle bir üniforma giydirmiş, aşkı öylesine totaliter bir biçimde tanımlamışız ki aşık olma süreci anlık bir şey olup çıkmış. 2. Günümüzde geçmiş uygarlıklarımızda aşk intihara, cinayete, alkolizme, sadizme, işkenceye, şerefsizliğe götüren büyük bir sorun haline gelmiş. Duygularımızı abartıyoruz. 18. yüzyılda Lotte yüzünden intihar eden ve tüm Avrupa'da binlerce genci intihara sürükleyen Goethe'nin genç Werther örneği aşkın sahiplenme ve mülk edinme örneğidir. İnsanın sevdiğine sahip olma tutkusu aşkın kendisinden daha baskın olmaya başladığı an bu aşk değildir artık. Aşk yaşamdan güçlü olamaz, özgürlükten yoksun olarak da varlığını sürdüremez. Aşkın totalitarizmi kıskançlıkta da kendini gösterir. Aşk kavramımız totaliter olmasaydı aşk ile kıskançlığın aynı kişide varlıklarını yan yana sürdürmeleri olanaksız olurdu. Kıskançlık sürekli bir ilişkinin besinidir diyor Proust. Ama neler pahasına. Beraber olduğumuz insanlar için sorunlar yaratıyor, duygu ve düşüncelerimizi onlara açıkça ifade etmiyoruz. Birbirimizle sarmaş dolaş olma uğruna ne diller dökülür ne yalanlar söylenir. Bu, aşksız seks olmayacağı anlamına gelmez. Bazen aşksız sevişmelerle de birbirine yakınlık hissedebilir insan. Her ilişkiyi aşk diline, aşk paradigmasına sokmak gerekmez. Bunu yaptığımız an, paylaştığımız o mahremiyetin güzelliği, kendiliğindenliği, insaniliği, aşkın olmadığı bir kalıba zorla sokulmasıyla bozulmuş olur. Neden bir zamanlar birbirine aşık olan insanlar sonunda birbirlerine dayak atmaya, işkence etmeye ve birbirlerini öldürmeye kalkarlar? Aşıklar arasındaki cinayet oranı neden bu denli yüksek? Nasıl olur da hem aşk hem de nefretle ilgili düşünce ve duygular aynı insanda barınabilir? Aşkın bir karşıtı nasıl olabilir? Nasıl olur da aşk nefret tohumlarını, nefret de aşk tohumlarını içerir? Aşka tüketilecek, sahip olunacak ya da teslim olunacak bir nesne gözüyle bakıldığı zaman nefret de ortaya çıkar. Öyle bir noktaya geldik ki kurumlar, meslekler, dilimiz, hatta ekonomimiz sevgi yoksunluğu üzerine kuruluyor, sevgiye bir sorun gözüyle bakılıyor. Aşkın varlığından çok yokluğunun bilincindeyiz. Aşık olmama durumu normal sayılıyor artık. Tavan arasında bir küpür buldum. Gazeteci psikiyatrist olan babama soruyor. Doktor bey, nedir bu aşk illetinin tedavisi? Hastalık aşık olmak değil, olmamaktır diye yanıtlamış babam soruyu. Güzellik enstitülerinde psikoterapistlere, giyim kuşam koku fabrikalarından reklam şirketlerine kadar bir kısım sanayiciler aşkın yokluğu üzerine para kazanıyor. Yalnızlıktan, reddedilmekten uykusu kaçan kişiler için uyku hapları bile var. Birbirimize elimizi uzatacak yerde haplara uzanıyoruz. Hep kendi kendimize çıkardığımız sorunlar yüzünden. Sorun yaratmakla kalmıyor, aşk yüzünden yaşamımıza son bile veriyoruz. Sevgililer arasında biri öldüğü takdirde öbürünün de kendisini öldüreceğine ilişkin ölüm sözleşmeleri yapılıyor. Arthur ve Cynthia Koster birlikte yaşamdan ayrıldılar. İntihar anlaşması yaparak onu uygulayan ilk çift onlar değil. Kimi zaman kendi istemleriyle eşlerini izleyerek ölüme giden, kimi zaman da sadece tükenerek yaşamdan vazgeçen nice insanlar var. Bu tür kontratlar aşk ilişkisini bir hapishaneye çeviriyor. Bu bir hareketin liderinin hainleri kurşuna dizmesinden ya da hain olduğu takdirde kendisini de kurşuna dizmelerini emretmesinden farklı bir durum değil. Bu totaliter aşk anlayışının bir başka örneği. Yaşam aşktan üstündür. Aşk yaşamın bir parçasıdır. Yaşarken severiz. Severek ve acı çekerek yaşarız. Acı çekmek de, sevmek de yaşama aittir. Yalnız sevmeyi yeğlemek ve acı çekmeyi reddetmek, yaşamı reddetmek anlamına gelir. Sevgisizlik yüzünden çoğu kez dramatik bir biçimde öldüğümüz halde, aşkla birlikte ve aşk uğruna yaşadığımız pek nadirdir. 3. Manevi üniformalarımızın içinde sevgimizi göstermekten de korkarız. Aşk öylesine bencil, öylesine büyük bir kendini koruma güdüsü içinde ifade edilir ki, insan tüm duygularını sergilemez, en azından hepsini birden sergilemez. Duygular adım adım, taksit taksit açıklanır, böylece karşılık görmek garanti altına alınır. Hatta bundan öyle ileri gidilir ki ne zaman seni seviyorum sözcüklerini kullanacak olsak, karşımızdakinden de her seferinde aynı sözcükleri bekleriz, adeta mübadele ekonomisinde pazarlık yapıyormuş gibi. Bu sözüm ona aşk denen şeyin genel uygulamasında ve kavranmasında karşılıklılık kavramı vardır. Ben senin yaptığını yaparım, sen de benim yaptığımı yap. Seni seviyorum çünkü sen beni, ben seni sevdiğim için seviyorsun. Neden mütekabiliyet arıyoruz? Çünkü aşkta kendi bireysel ifademizi bulmaktan aciziz. Mütekabil olunca karşımızdakinin dilini kullanırız, daha doğrusu ortak bir dil yaratırız, standartlar, ısmarlanmış davranış kalıpları yaratırız. Sen bunu yap, ben de onu yapayım. Kullandığımız dil, aşkın paylaşılan bir süreç olmaktan çok, birbirine bazı uygulamalarda bulunan objeler arasındaki bir alışveriş ilişkisi olduğunu yansıtıyor. Benimle seviş, seninle sevişmek istiyorum, beni sev, seni öpmek istiyorum gibi. Burada eksik olan birlikte sözcüğüdür. Mekanik bir mütekabiliyete karşılıklı uygulamalara dönüştüğü anda ilişkinin totaliter niteliği, totaliter potansiyeli su yüzüne çıkar. Bilinçli olarak karşımızdakini hoşnut ederken aynı zamanda onu hoşnut etmeme potansiyelini, gücünü de elimizde tutarız. Karşılıklılık esası üzerine kurulmuş ilişkilerde tüm doğaçlama ve kendiliğindenlik ilişkiden koparılmıştır. Çağımızda sözüm ona dürüst ilişki her iki kişinin de tüketici olduğu, birbirini tükettiği, birbirinden tükettiği bir ilişkidir. Aile evi bu durumda insanların birbirine arzularını, taleplerini bildirdikleri bir genel eve dönüşür. Genel ev eve taşınmış, adına da aşk denmiştir. Aradaki tek fark ilişkinin eşitlik üzerine kurulmuş olmasıdır. 4. Duygularımıza, duyularımıza ve kendiliğindenliğe değil, daha ziyade bir tadıma bağlı olarak ele aldığımız sahiplenici aşk çabuk biter. Biter çünkü özgürlük peşinde koşarız. Hepimizin içinde bir özgürlük, yaratıcılık, kendiliğindenlik özlemi ve potansiyeli vardır. Tanımlandığı şekliyle en azından Sümer ve eski Mısır şiirlerinden günümüze kadar tanımlandığı şekliyle aşk özgürlüğe karşıdır. Aşkın tanım ve uygulamasında özgürlükle aşk arasında bir çelişki vardır. Sürekli bir ilişkiye girmektense özgür olmalı denildiğini sıkça duyarız. Aşk yıprandıkça birçokları kendilerini kahrederler, onu düşünmemeye çalışırlar. Birçokları da daha deneyimli arkadaşlarıyla konuştuktan sonra bu yeni durumu yaşamın tevekkülle karşılanması gereken bir gerçeği olarak kabul ederler. Kimileri de başlangıçtaki aşk artık mevcut olmadığı, kendileri de çifte standartlara tahammül edemedikleri için eşlerini terk ederler, sonra bir başkasına aşık olup yine aynı kısır döngüye girerler. Bazı çiftler birçok eşle açık ilişkiye girerek birbirinden bağımsız olduklarını kanıtlamaya çalışırken, başkalarının duygularını ayaklar altına alırlar. Bütün bunlar aşkı böyle tanımlıyor olmamızdan ve yüzyıllardan beri böyle tanımlamış olmamızdan kaynaklanıyor genellikle. Oysa bunun aşkla gerçekten çok az ilişkisi var. Burada sorgulanması gereken bizatihi aşk ya da aşkın kısa süreli oluşu değil, asıl şarkılarda, edebiyatta, şiirde tanımladığımız aşk kavramı, yani tarih ve sanattaki bütün aşk kimlikleridir. 5. Çağımızda birden fazla aşk deneyimi giderek yaygınlaşıyor, kadınların da erkekler gibi birden fazla aşk deneyimi geçirmeleri normal sayılıyor. Böylece bir kereden fazla aşık olanlarımızın sayısı giderek çoğalıyor. Bu deneyimlerin sıklığı ilişkilerimizde daha titiz, daha eleştirici davranmamıza yol açıyor. Önemli olan insanın kendisi. Duygusal yatırımlarımızı titizlikle değerlendirmemiz, her zaman duruma hakim olmamız öğütleniyor. Sakın sizi üzmelerine izin vermeyin. Önemli olan sizsiniz. Verilen mesaj bu. Aşk, kendimizi korumanın buyruğunda. Aşkta totalitarizmin bir başka örneği de bir aşk deneyimini bir başka aşk deneyiminin ışığında değerlendirmekten, birini diğeriyle kıyaslamaktan kaynaklanıyor. Tüm aşk anlatılarında kilometre taşlarını, yol işaretlerini, kritik noktaları aşk deneyimlerindeki kişiler oluşturur. Aşk sürecinin kendisini, onun kendisine has coşku, heyecan ve tadını yaşayamayız, yaşatmayız. Aşk duygusuna sahip değiliz, ancak çeşitli kişilerle olan ilişkilerimize onun nasıl yansıdığının hesabını tutarız. Oysa aşkın kendi içinde kendinden gelen özellikleri vardır. Aşk sona erdikten ve iki kişi o deneyimden çıktıktan sonra da aşk bir bütün, bir toplam, bir geçtalt olarak baki kalır. Yitirilen aşk değildir. Yitirilen o belirli sevme şeklinden vazgeçen kişidir. Ama kişilerin aralarındaki aşk, bir zamanlar var olmuş olan aşk yok olmuş değildir. O her zaman mevcuttur. Aşk ilişkilerimize kişiler aracılığıyla bakma alışkanlığımız yüzünden aşkı gözden kaybederiz. İki ilişki ya da iki aşk birbirinin aynı olamaz. Oysa çoğu kişi yeni bir aşk ilişkisinde eskisinde bulduklarını aramaya kalkar, yeni sevgilileriyle manen, fiilen, coğrafi açıdan, mekan açısından aynı heyecanı, aynı zevki bulamazlar. Onların düştüğü bu aptalca hayal kırıklığı üzerinde fazla durmaya gerek yok. Aynı deneyimleri ısmarlayıp tekrarlamaya çalışmak, zamanı, insanları, aklı ve duyguları standartize etme çabası gerçekten son derece ilkel bir totalitarizm örneğidir. Girdiğimiz her yeni ilişkide, bundan önceki ilişkilerde neyin kötü olduğunu birbirimize anlatırız. Yürüdüğü sürece neden yürüdüğünü değil de sonunda neden yürümediğini konuşur dururuz. Tüm sürecin anlamını değerlendirecek yerde ilişkiyi ve onun sonucunu yargılarız. Oysa yaşadığımız aşk, insanlık tarihindeki tüm geçmiş aşkların bir devamıdır. 6. Duygularımızı en açık olarak, en az korktuğumuz, en az çekindiğimiz kişilere açıklamamız, sevme tarzımızın totaliter bir yanı. En az korktuğumuz kişiler aynı zamanda tahakküm ettiğimiz ya da tahakküm etme gücüne sahip olduğumuz kişiler. Dolayısıyla şefkat göstererek, dokunarak, gülerek ya da çocukça davranarak duygularımızı en açık biçimde başka yetişkinlere değil ancak çocuklara ve hayvanlara gösterebiliyoruz. Daha birkaç gün önce bunu örnekleyecek bir olay yaşadım. Marburg'da bir öğleden sonra tam o sırada okuldan çıkmış olan 7-8 yaşında birkaç çocuğun peşinden yürüyordum. Çocuklar neşeyle gülerek gelip geçen arabalara el sallamaya başladılar. Bir arabadan karşılık gördüklerinde iyice keyiflenip daha büyük bir coşku içinde yeni gelen arabalara el salladılar. Sevinçleri arabadakilere olumlu bir etki yapmış olmalıydı ki onlar da gülerek karşılık veriyorlardı. Sürücülerin asık suratlarının güzel gülücüklere dönüştüğünü açıkça görebiliyordunuz. Ben de o gün çok mutlu ve yaşama sevinciyle doluydum. Çocuklar da bu coşkumu artırmıştı. Ben de tıpkı onlar gibi davranma dürtüsünü duydum içimde. Önce yapamadım ama sonunda elimi kaldırdım ve tam o sırada çocukların yanından geçen bir arabaya gülümseyerek el salladım. Arabanın içindekiler gülümseyerek çocuklara el sallıyordu. Benim el salladığımı görünce elleri yanlarına düştü ve iyi göremedim ama yüz ifadeleri de birden değişti. Birkaç arabaya daha el salladım. Sonunda kimin karşılık verip vermeyeceğini anlamak için sallıyordum elimi. Biraz önce çocuklara el sallayan kişilerdi bunlar ama hiçbiri karşılık vermedi. Bizimle aynı düzeydeki, aynı yaşta, aynı sosyal sınıftan, aynı meslekten, aynı kültür grubundan kişilere duygularımızı göstermek ne kadar zor. Egemen durumda olunca insanın arzularını açıkça belirtmesinin en tipik örneği genel evlerde görülür. Erkek yüzyıllardan beri eşini açamadığı, akranlarıyla paylaşmaya cesaret edemediklerini kiralık kölesinin efendisi durumunda olduğu zaman büyük bir rahatlıkla yapar. 7. Senin için deli oluyorum. Hayır, aşk insanın kendini duyguların sözüm ona mantıksızlığına kaptırması anlamına gelmez. Duyguların zihin üzerinde egemenlik kurması demek değildir aşk. Akıl ile duyguların birbirine karşıt olması ikilemi doğru değildir. Duygular ve düşünceler bir aradadır, birbirleriyle iç içedir, düşünce duyguları olduğu gibi duygu düşünceleri de vardır. Aşkın bir irrasyonel imajı ya da modeli bizi uzun süreden beri aşkın geçici olmasına yol açan bir strüktüre sıkı sıkıya bağlamıştır. Aşkın irrasyonel olduğu, insanın deli gibi aşık olduğu kavramı bize rehberlik etmiştir. Gerçekten de aşık olduğumuz zaman çılgıncasına vuruluyoruz, yemeden içmeden kesiliyor, uyuyamıyor, çalışamıyoruz. Tüm dünyayı ancak o kişinin açısından değerlendiriyoruz ama bu tek imaj, aşkın bu sınırlanmış tanımı aynı zamanda öldürüyor onu çünkü aşk sürecinin ancak bir yüzünü onun sürekli bir özelliğiymiş gibi ele alıyor. Ana çocuğunu, koca karısını, arkadaşlar birbirini sever, balık tutmakla silah kullanmayı, yeme içmeyi, yalnızlığı ve biricik aşkımızı severiz. Sevgi sözcüğünün nedenli geniş kapsamlı kullanıldığını düşündüğünü insanı şaşırtıyor. Ancak her bağlamda farklı bir anlama geldiği de bir gerçek. Bu farklılığı sezmekle birlikte onu tanımlayacak başka sözcükler bulamıyoruz. Bunca değişik durumu betimlemek için elimizde sadece bu bir tek sözcüğün bulunması, aşk anlayışımızın yüzeysel olduğunun dil bilimsel kanıtı. Bu durum, aşk konusundaki düşünce ve duygularımızın gelişmemiş olduğunu, henüz rafineleşmediğimizi gösteriyor. Eskimoların karı, gemicilerinde çeşitli rüzgarları anlatmak için ne kadar çeşitli sözcükler kullandıklarını bir düşünsenize. Oysa eski Mısırların aşk şiirleri bugün aşk konusundaki düşündüklerimizi ve duygularımızı hala tıpatıp dile getiriyor. Aşk konusunda ne düşünmüşsek, yüzyıllar önce nasıl sevmişsek bugün de bunu aynı ilkel, kaba ve totaliter biçimde sürdürüyoruz. Aşkın evriminde duraksama olmuş bir yerlerde, bir zamanda kendi içimizde. Amerikalı yazar Saul Bellow'un dediği gibi radyasyondan çok birbirlerinin kalplerini kırmaktan ölüyor insanlar. 28 Mart 1987 Marburg. Sarhoş olun. Her zaman sarhoş olmalı. Her şey bunda. Tek sorun bu. Omuzlarınızı ezen, sizi toprağa doğru çeken zamanın korkunç ağırlığını duymamak için durmamacasına sarhoş olmalısınız. Ama neyle? Şarapla, şiirle ya da erdemle, nasıl isterseniz, ama sarhoş olun ve bazı bir sarayın basamakları, bir hendeğin yeşil otları üzerinde, odanızın donuk yalnızlığı içinde, sarhoşluğunuz azalmış ya da büsbütün geçmiş bir durumda uyanırsanız, sorun yele, dalgaya, yıldıza, kuşa, saate sorun, her kaçan şeye, inleyen, yuvarlanan, şakıyan, konuşan her şeye sorun, saat kaç deyin, yel, dalga, yıldız, kuş, saat hemen verecektir karşılığını. Sarhoş olma saatidir. Zamanın inim inim inleyen köleleri olmamak için sarhoş olun durmamacasına, şarapla, şiirle ya da erdemle, nasıl isterseniz. Charles Baudelaire. Kitabın sonu. 10 Şubat 2001.